Ayrım 5.
Tabii ki Ankara'da da yaşayan Rumlar var. Apulos amca var. Bütün oğulları Atina'ya gitmiş. Bütün ailesi Atina'ya gitmiş. Bir tek o gidememiş. Geceleri caddelerde gezerdik. Ben gazinonun kapısında beklerdim onu, içeri girmezdim. Korkardım. Başkalarının gözlerinden korkardım. Ona nasıl baktıklarını görmekten korkardım. Rumluğumdan korkardım. O zamanlar gene de hayatın öldüremediği bir sevdayı yaşıyorduk. Yaşayabiliyorduk. Ya da yaşayabildiğimize inanıyorduk. Dimitri rakısı yapılırdı o zamanlar. Kemal Paşa bile ondan içerdi. Ona Dimitri rakısı götürürdüm. En çok rakı severdi. Sonra herkes gitti. Hayatımdaki herkes teker teker gitti. Bir ben gidemedim kızım. Bir tek ben gidemedim. Ben de sevdiği için gidemeyenlerdenim işte. Bütün bir geçmişin kıçına tekmeyi yapıştırıp da gidemeyenlerden. En son Aleko gitti. Çok yalvardı bana. Baba benimle gel diye çok yalvardı. Uzun zaman benimle kaldı, direndi ama sonunda o da gitti. Aleko da gitti. Noellerde kartı gelir, altına yazar. Baba ne zaman geleceksin? Okurken derim, hiçbir zaman oğlum, hiçbir zaman. Ben bu bulvarlarda sevdim, gelemem. Yanılmışım Aleko, yanılmışım. Sen de kimseyi sevemezmişsin, hiç kimseyi. Bütün erkekler gibi. Erkekler sevemez. Sevemiyorlar. Yüreklerini koyamıyorlar hiçbir ilişkiye. Sakınıyorlar, esirgiyorlar, korkuyorlar yüreklerinden. Kimse onlara sevmeyi öğretemiyor. Ben seni sevdim Aleko. Babanı bırakıp gittiğin için sevdim. Gittiğin için sevdim, kaçtığın için. O zamanlar yaşamış olsaydık seninle, Apulos ile Nezihe'nin ayrılığına benzeyecekti sonumuz. O sebepsiz ayrılığa. Bütün ayrılıklar sebepsiz değil midir Aleko? Şimdi kim bilir nerede? Nezihe ölmüş müdür? Torunlarıyla mı oturuyordur? Belki de bunamıştır. Bütün çok yaşayan insanlar gibi bunamıştır belki de. Ya da kimsesizdir. Ölemeyecek kadar kimsesiz. Radyo mecmualarında çıkmış resimlerini saklıyordur herkesten. Geçmişini saklıyordur. Geçmişte çok sevmiş olduğunu. Ucuz keder, ucuz şarap, ucuz duyarlılıklar istiyorum garson bey oğlum. Hepsini birden getirin, hepsinden en çok getirin, hepsinin en ucuzundan getirin. Nerede o eski mezalar, nerede o eski midyalar diyor Apulos. Apulos orada, o uzak masada iki kişi olarak öylece dursun, hiç kımıldamadan dursun. O iki yaşlı adama artık katlanamıyordum. Onların yüzyıllık sevdalarına. Camın ardında duran genç ölüme. Kendime katlanamıyordum. Katilimi arıyordum gazeteci bey. Bütün bulvarlarda katilimi arıyordum. Elimdeki piştovu birinin eline vermem gerekiyordu. Beni vurması için. Tetiğime parmak arıyordum. Bir kahramanlık değil bu, biliyorum. Kahramanlıksa bile güdük bir kahramanlık. Bu tür kolaycılık pekala. Piştovu birinin eline vermek kolay iş ama gene de bir başkaldırma biçimi bu. Bunu olsun kabul edin. Sonunda ölümünü bilen, ölümünü seçmiş birinin katiliyle yaşadığı bir sevda ilişkisi bu. Birinin beni vurması, beni öldürmesi gerekiyor. Ölüm de sahici bir şey değilse ben ne yapabilirdim hakim bey? Ölüm de sahici değilse. İkinci flashback. Bir sabah vaktiydi. Her zaman olduğu gibi başkentin en işlek alanlarından birine çıkmış katilimi arıyordum. Eğer yaşamakta daha fazla ısrar edersem sonunda kötü bir insan olacaktım. Bunu biliyordum. İçimde bir şeytan ağacı vardı. Yoksa ben böyle bir insan değildim. Yaptığım her şey daha sonra pişman ediyordu beni. Kendimi hiç sevmiyordum. Hiç tasvip etmiyordum. Bir insanın mukadderatına sahip olmak istiyordum. Belki de çok eski bir avcılık kuralıydı bu. İnsan avcılığı. Gönül bu yüzden kaçanı kovalıyor ya da kaçan bu yüzden değer kazanıyordu. En bayağı gönül ilişkilerinde, gönül ilişkilerinin en bayağı söylemlerinde şu avcılık töresinin hala geçerliliğini koruyor olması insanı tarihsellik düşüncesine inançsız bırakacak kerte güçlü bir kanıttı. Hala hükmünü sürdüren bu orman yasalarının ortasında kente inmiş kaplanlar gibiydik. Kaplanlar gibiyim. Birinin ölümüne ya da yıkımına neden olacak kadar güçlü biri değilsem yaşamaktaki bu köpekçe ısrarım niye? Bir kölen bile olamayacaksa hala ne demeye yaşıyorum? köleliğinin farkında bile olmayan saf yürekli bir köle mi? Yoksa köleliği zaten seçmiş biri mi daha işime yarar? Bir köle sahibi bile değilken bu tür ince ayrımlar yaparak kendime karşı gülünç oluyordum. Bunca yıl içinde en doğal hakkım olan bir köleyi bile edinememiş bir zavallıydım kendi gözümde. Kendime hızla acıyor ve kendimden hızla nefret ediyordum. O sabahların biriydi işte, o dayanılmaz sabahların. Ölümümle avarelik ediyordum. British Museum'un önündeki o bitmez tükenmez basamaklara oturmuş ve gözlerini ufukta bir noktaya dikmiş olan o karaltı gözüme ilişinceye dek sağda solda sürttüm durdum. Sabahın o denli erken bir saatinde orada bekleyen biri. O birini bulmak bile küçük çapta bir mucize. Yeterince bir mucize. En azından güne iyi başlamamı sağlayabilecek denli heyecan verici, merak uyandırıcı, diriltici. Film başlıyor işte. Bir köle ya da bir efendi olabilirdim. Merdivenlerdeki o karaltı. İşte bu kez buldum demenin büyüsünü başlatacak yerde güçlü bir ayrıntı, bir sabah ayrıntısı, bir alan ayrıntısı, bir kent ayrıntısı, bir suçluluk ayrıntısı. Herkes bu kentte üstelik bu denli yalnızken. Bu kent yalnızlığında herkes bu denli şiddete gereksinirken. Yaşantımızda tutkunun ve şiddetin bu denli yoksunluğunu yaşarken. Yaşantımızda şiddet öğesi eksikti. Şiddetsiz yaşamak, yaşamaya karşı bir alışkanlık kazandırıyor insanda. Çok tehlikeli bir şey bu. Yaşamayı düpedüzleştiren bir şey. Oysa herkes yer sarsılıyor diyebileceği bir şeyler yaşamalı hayatında. Piştavımın bana kazandırdığı gerilim belki hayatın dışında tutuyordu beni. Ama hayatı tam ortasından yaşamanın getirdiği bir dışarıdalıktı bu. Bu ince ayrımı hiç olmazsa o anlar sanıyordum. Benim bu zifiri yalnızlığımı, mutsuzluğumu o anlar. Eğer biz aynı dili konuşan insanlar bile konuşamıyorsak, anlaşamıyorsak, birbirimize ulaşamıyorsak, her şey çok daha önce yitirilmiş demek ki. Simsiyah giysileri boynundaki gümüşü hacıyla yeterince tanıdık biri. Dikkatli bir gözün şıp diye tanıyıvereceği kadar bildik bir imge, bir görüntü, bir suret, başkaca bir şey değil. Ama onu anlamlandırmak, hayata geçirmek gerekiyor. Başka türlü yaşamımızdaki şiddeti nasıl var edeceğiz? Kendine değil, çağrıştırdıklarına aşık eden biri. Soğuk, uzak, kuzeyli. Adı Hamlet'ti. Hemen her sabah beni görmekten sıkılmış olabilirdi. Beni görmenin yanı sıra benim ısrarlarımdan da usanmış olabilirdi. Ama ben ona hiçbir şey yapmasam bile benim varlığımdan gene de rahatsızlık duyacaktı. Çünkü benim varlığımda onu tehdit eden, ona kendi suçluluğunu anımsatan çok güçlü bir şey vardı. Benim katilini arayan pervasızlığım, yol yordan bilmezliğim, hadi korkusuzluğum da diyelim, ona bir türlü gerçekleştiremediği düşlerini, işleyemediği cinayetleri anımsatıyordu. Düşüne, ölüme ve babasına olan borcunu aklına getiren bir şeydim ben. Kendi hesaplaşmasındaki tutukluğu anlatan bir tetiktim. Yalnızca düşlerini, fantazilerini besleyen ama hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyen, dönüşmeyecek olan cinayet tasarılarının omuzlarına binmiş yükünü, ağırlığını duyuyordu beni gördükçe. Onun için ben pervasızca ortalıklarda dolaşan capcanlı bir vicdan azabıydım. Bana baktıkça korkaklığını görüyordu. Ona yaşayamadığı şeylerin varlığını sezdiriyordum. Zaman zaman bundan tat aldığım bile söylenebilir. Hamlet ile Hedda Gabler. Düşünsenize, ölümün nasıl da güzel bir ikilisi bu. Ama ne yazık ki ikimiz de yapayalnızdık. Birbirimize yardım edemeyecek kadar yapayalnız. O kadar çok kendimizi itilmiştik ki. Ölüm bile bizi birleştiremiyordu. Basamakları teker teker çıkıp yanına gittim. Gözünü diktiği noktadan alamıyordu. Kilitlenmişti sanki. Yanına sokulduğumda hala aynı inatla aynı yere bakıyordu. Hiçbir şey söylemeden yüzüne baktım bir zaman. Uzun uzun baktım. O ise kımıldamıyordu bile. Ortalıkta bizden başka hiç kimse yoktu. Farkıma varmamış olamazdı. Neden sonra başını kaldırdı. Ayaktaydım. Hüzünlü, gri gözlerinden ölümün donuk parıltısı geçiyordu. Hiçbir şey söylemeden başını önüne eğdi. Parmaklarını birbirine kenetlemiş, dirseklerini dizlerine dayamış, basamaklarda öylece oturuyor, British Museum'un açılmasını bekliyordu. Elimi belimdeki kuşağıma yerleştirdiğim piştavıma götürdüm. Sessizce çıkardım ortaya. Hamlet'e doğru uzattım. Yüzü kımıltısız bir göl gibiydi. Durgundu, derindi. Kendini ele vermiyordu. Hiçbir ayrıntı seyirmiyordu yüzünde. Başını kaldırdı. Burnuna dek uzattığım piştavı görünce kısa bir süre yüzüme baktı, baktıkça çoğaldı. Bense yalvarmaya başladım. Onurumu ayaklar altına almış yalvarıyordum. Vurun beni, ne olur vurun. Artık yaşamak istemiyorum. Ölmek istiyorum. Farkındaydım. Ölmek gibi soylu bir isteği bile pek standart sözlerle dile getirmiştim. Yaşadığım şiddeti taşımıyordu sözlerim. Kendimden geçmiş, yalvarmayı sürdürüyordum. Tutamıyordum kendimi. Kendime engel olamıyordum. Durmadan yalvarıyordum. Tuzlu çayırlı Hamlet, "Git kız başımdan, her sabah kafa ütülediğin yetti gari," dedi. Kavaklı dereli Hamlet, "Ben daha amcasını vuramamış bir küçük burjuvayım. Sizi nasıl vurabilirim?" dedi. Hiçbir yerli Hamlet, "Ölmek ya da ölmemek, işte bütün mesele burada," dedi. Hiçbir yerli Hamlet'e, "Lütfen kolay çağrışımlarla yaşadığımız hayatı bayağılaştırmayın," dedim. "Ama hayat bu," dedi. Sonra omuzlarım düşmüş, acılar içinde haykıra haykıra dolaşmaya başladım. Yüzlerce yıl dolaştım sanki, bütün oyunlara, bütün sahnelere girdim çıktım. Bütün mektuplardan geçtim, bütün namlularda gezindim. Dün değil, bu sabahtı sanki. O kadar dolaştım ki, 100 yıl geçti gibi geldi bana. Çöllerde geziyormuş gibi oldum. Birkaç tarihte, birkaç takvimde birden yaşadım. Ama içimde hep o ıssızlık. Penceremin önünde dururkenki ıssızlık. Vitrinlere baktım, arka sokaklara, ucuz otellere, aş evlerine, çiçekçi dükkanlarına, yaşadığım dünyalara gittim, yaşadığım ilişkilere gittim, yaşadığım insanlardan geldim, birlikteliklerimden geldim. Hepsinden geldim, her şeyden geldim, herkesten geldim. Şimdi burada dün sabahı, evvelsi sabahı, daha önceki sabahı, ondan da önceki sabahı, tek tek bütün sabahları anımsamanın kime ne yararı var? Hiçbir sabah beni dünyaya alıştıramadı ki. Sevdalı ölüm. Ölümlü sevda istemiyorum. Kazık içi bostanlarının ve benzeri yerlerin bitmez tükenmez yoksul görüntülerine ve hayatımızın yoksulluklarına sonuna dek gözlerimi kapatmak istiyorum. Tarihte yerini arayan bu sevdayı da bu ölümü de artık onlara katlanamıyordum. Onların anılarına, yaşamışlıklarına, yaşadıklarına, yaşantılarındaki şiddete, tutkuya, yaşamadığım geçmişlerin acısını çekmeye daha fazla tahammülüm yoktu. Kimsenin mukadderatına söz geçirememiştim. Sonra kalktım yerimden, masanın üzerindeki piştov hiç durmadan dönüyordu. Durduramıyordum onu, engel olamıyordum, artık pusulası yön tutmuyordu. Hızla yerimden kalktım, bir daha kalktım, bir daha kalktım, bir an... Çok kısa bir an, bir karar anıydı bu. Bir daha yerimden kalktım. Bir an, çok kısa bir an, vestiyerdeki adamla göz göze geldik. Belki onaylıyordu gözleri. Çektim piştovumu, vurdum onu. Yanındaki adamın kim olduğunu bilmiyorum. Hiçbir zaman da öğrenemedim. O da yaşlı biriydi benim için. Yalnızca o kadardı. Yüklü bir geçmişi vardı besbelli. Belki de hiç kimse değildi. Onları geçmişlerinden, tarihin yükünden kurtardım. Aleko dönmüştü, dayanamamış dönmüştü. Ben tam onu vururken camın önündeki gençlik yok oldu. Bütün hesapları, faturaları, fişleri kasanın önünde bırakıp yok oldu. Oysa öldürdükten sonra gözlerini görmek istiyordum. Öteden beri merak ederdim bunu. Bir ölü nasıl bakar? Yanındaki adamı hiç fark etmemiştim bile. Yaşlı bir İstanbul efendisi ya da eski bir Ankara mebusu olabilirdi. Belki de şeytandı. İçimdeki o ağaç. Camın önünü kaplayan ölüm ve gençlik. Camın önünü kapatan. Yoktu yerinde. Yeniden baktığımda kasada yaşlı bir adam oturuyordu. Ben öldürdükten sonra yaşlanmış olabilir miydi? Bu kadar yaşlanmış olabilir miydi? Terk etmenin yaşlılığı olabilir miydi? Ya da öteki adam bu muydu? Ölümün gençliğiyle yer değiştirmiş olabilir miydi? İşlediğim cinayet sorularımı durultmamıştı ki, kurtulamamıştım. İçimdeki o ağaç. Evet, onu ben vurdum. Bulamadığım katilimin yerine geçmek için olabilir. Tabii olabilir. Yanındaki adamı tanımadığıma inanmanızı istiyorum. O atlı heykelin çevresinde döne döne yaşlanmış biri de olabilir. Kim olduğunu da bilmiyorum, nereye kaybolduğunu da. Bir tek camın önünde yiten ölümü fark ettim. O da en son anda. Cinayete tanıktı. En son anda fark ettim. Belki de işlediğim cinayet için ondan da onay bekliyor olabilirdim. Genç olduğu için fark ettim. Güzel olduğu için. Ürpermiştim. Kasanın önünde oturan yaşlı adamı ise hiç anımsamıyorum. Yüzü bir boşluk benim için. Görsem tanımam. Olabilir. Hepsi olabilir. Gölge gibi gitti. Gençti. Bana sevişmeyi anımsatıyordu. Namlunun ucundan tüten yoğun dumanın ardında bir gölge gibi gitti. Gençti. Bana sevişmeyi. Artık bana geçmişini anlatamayacak. Antikalarını, akşamlarını, sevdalandıran oğullarını. Yanında kim vardı? Camın buğusu çözülmüş gibi oldu o gittiğinde. Namlunun ucundan tüten dumanların ardında bir gölge gibi. Tam yanımdan geçerken, "Aleko, sen misin?" dedim. "Hayır, ben Faruk," dedi. Elimdeki bir kutu fondan bir tek glayol yere düştü. Kutunun içinden eski, soluk, kahverengi bir resim çıktı. Işığı tuttum. Fotoğraf, işlediğim cinayeti gösteriyordu. Kim bilir kaç yıl önce çekilmişti. Foto kader yazıyordu sağ alt köşesinde, süslü yazılarla. Solmuştu. Cinayetin bütün ayrıntıları vardı fotoğrafta. Işığa tuttum. Kim? Ne zaman? Nasıl çekmişti? Her şey nasıl bu denli bilinemez oluyor? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. O apartmanın kömürlüğünde cesedini bulmuşlar. Sonra beni buraya getirdiler. Onu öldürmüş olduğuma siz de inanmıyorsunuz değil mi, komiser bey? Biliyorum, böyle şeyler hep söylenir ama yapılmaz. 23 Aralık 82, 5 Ocak 83, Ankara.
Yüzyıllık Uyuyan Güzel. Bu masal, artık bütün şiirler hep aynı sözcüklerle yazılıyormuş gibi geliyor bana, diyen dostum Murat Kemaloğlu'na. Bir varmış, bir yokmuş. Yorumlanmış bir masal kahramanının yorgunluğu içindeydi. Gözlerini açtığında, "Benim prensim sen misin? Neden bu kadar beklettin beni?" dedi. Gözlerini açar açmaz nedense ilk Adem'i düşündü. Yaratılışının sabahındaki Adem'i, yazgıdaşı Adem'i. O da böyle mi uyanmıştı? Yüzyıldır gördüğü düşlerin tümünü birden anımsaması mümkün değildi elbet. Yalnızca bir duygu kalmıştı o düşlerin tümünden. Sızıya benzer bir duygu. Biliyordu bu sızı artık hep olacak. Kaldı ki o düşlerin tümüne egemen olan ortak motifler zaman zaman, yani yaşadıkça yaşamını, ilişkilerini yoklayacaktı elbet. O düşlerin tümü anımsanmak içindi. Sonsuz bir anımsayıştı her şey, anımsayış ve unutuş. Ömrünün bundan sonrası düşlerinde gördüklerini yaşamakla geçecekti. Ne kadar can sıkıcı bir yaşam. Ve daha şimdiden bunu kimseye anlatamayacağını, çünkü kimsenin anlamayacağını düşünüyor. Tam 100 yıl sonra gözlerini bu denli belirlenmiş bir yaşama açmak. Hiç de sanıldığı gibi bir kurtuluş değil. Hele uyanış hiç değil. İnsan uzun uykulardan sonra bir yalvaç yalnızlığına uyanıyor. Aradan 100 yıl geçtikten sonra hiçbir uyanış mutlu olamaz. Düşlerine egemen olan bu ortak motifler çözümleyici bir düşünceyle yaklaşıldığında algılanabiliyor, kavranabiliyor. Çünkü hepsi de önünde sonunda gelip gelip Adem ile kaburga kemiği, yoksa K'lar büyük harf mi olmalıydı, arasındaki ilişkiye dayanıyor. Yüzyıl uyuyan güzel epistemolojik bir kopuş içerisinde. Uyandıranların ayırdığında olmadıkları ilk gerçek bu. Bundan 100 yıl önce uykuya dalanla bu uyandırılan aynı insan mı? Aynı insan kalabilir mi? Zaman uykuda da geçse zamandır, kendini biriktirir. Yakışıklı bir prensin öpücüğü bilgi düzleminde epistemolojik bir kopuşu gerçekleştiriyor. Sessiz bir sıçrama. Tarihin ve masalın ve de masallar tarihinin en büyük devrimi bu. Anılmaya değer. Oysa şu koca yüzyıl bir kış uykusu muydu? Bir yaz gecesi rüyası mı? İmgelememizin şiiriyle güzelleştiremeyeceğimiz kadar acı bir hayat yaşıyoruz. Peki yaratılışının sabahında Adem ilk olarak neler düşünmüştü? Adem'in gördüklerini düşünmeye, düşlemeye, imgeleminde canlandırmaya çalıştı. Aynı koşullar altında da olsanız bir başkasının gözlerini ödünç alamıyorsunuz. İşte bu yüzden kimse benim gibi 100 yıl uyuyamaz. Bu yüzden Adem ile ayrılığımız benzerliğimizden çok daha derin.
O her şeye yeniden başlıyordu. Bense kaldığım yerden sürdürmek zorundayım. O belleksizdi, bense bellek yorgunuyum. Kafamsa gördüğüm düşlerin bulanıklığı içinde hala. Beni bekleyen ilk şey, belki de tek şey sevgi. Sevgi, zehirli bir düşün, büyülü sözcüğü. Benim için artık çok geç kalmış bir sevgi bu. Masalımın burasına geldiğimde karşıma çıkacağını biliyordum. Ben seversem 100 yıl öncesinin sevgisiyle seveceğim. Oysa sevginin üzerinden 100 yıl geçmiş. O severse beni üzerinden 100 yıl geçmiş bir sevgiyle sevecek. Aramızda kaç takvimin uzaklığı duruyor? Bir öpücük. Yalnız bir öpücük bu uzaklığı kapatmaya yeter mi? Çok uzak ülkelerin birinde çocuğu olmayan bir padişah yaşarmış. Karısı da kendisi de çocukları olmadığı için çok mutsuzlarmış. Yoksul halk beylekleri padişahlarını çocuksuz, dözsüz bırakarak öç alır onlardan. Kendilerinin en çok yapabildikleri ya da tek yapabildikleri şeyi padişahlarının yapamayacağını düşünmek keyif verir onlara. Bir masal keyfi verir. Oysa tarih, yani tarihleri padişah çocuğundan ve onların ince zulmünden geçilmez. Bütün ülke halkı padişahın çocuksuz, tahtın veliahtsız oluşuna çok üzülüyormuş. Cümle büyücüler, efsuncular kaynar kazanlarının başında bin bir büyü deniyor, bin bir tılsım yapıyor, padişahı bir çocuğa kavuşturmak istiyorlarmış. Herkes gücünü, tılsımını bu iş için seferber etmiş. Ve günlerin birinde padişahın karısı hamile kalmış ya da kaldırılmış. Bu mutlu olaydan her büyücü kendine pay çıkardığı için hiçbir büyücünün ne statüsü sarsılmış ne ününe gölge düşmüş. Her büyücü kendi gururuyla baş başa kalarak doğacak olan çocuğu kendi eseri saymış. Kendini Adem'le özdeşleştirmesinin birçok nedeni vardı kuşkusuz. En ve ilk ortak özellikleri kovulmaktı. Adem cennetten, güzel prenses de ilkin uyanıklıktan, sonra da uykusundan kovulmuşlardı. İkinci ortaklıkları uyku haliydi. Nitekim her din, her öğreti kendinden önceki insanlık tarihini uyku hali diye yorumlar. Ayrıca insan beyninin 9'unda da çalışmıyormuş. Adem elmayı ısırana dek bir çeşit uykudaydı. Örneğin utanma nedir bilmiyordu. Birçok başka şeyi bilmediği de ortada. Elmayı ısırır ısırmaz utanıp önünü kapamak için incir yaprağı araması tarihin ilk ideoloji örneği olsa gerek. Havva'da, yani bilebildiğimiz ilk kadında penis özlemi böyle başlamıştır herhalde. Bu penis özlemi o zaman da kompleks halinde miydi? Yoksa daha sonraları mı kompleks haline geldi? Ne yazık ki bunu da bilemiyoruz şimdi. İnsanoğlunun ağızcıl döneminde işlediği bu ilk günah, en uzun ömürlü intikam perisinin en uzun ahı olarak insanlığın yakasına yapışmış yüzyıllardır bırakmıyor, üstelik de uyumuyor da. Bu hesaba göre yalnızca İsa sonrasını sayarsak her yüzyılda bir güzele uyumak düşüyor. Meryem'le birlikte eder 20 güzel. Hiç de azımsanacak bir rakam değil. Uyku tarihinin 20 cildi daha şimdiden hazır demektir. Adem açısındansa işler biraz daha değişiyor. Cennetteki eşya ve zaman ilişkisini, cennetteki uzamın kullanılışını doğal olarak bilemeyiz. Çünkü hiçbirimiz oraya gitmedik ve bu gidişle de gidemeyeceğiz. Ne çok şey bilmiyoruz. Dolayısıyla da insan düşünebilen, konuşabilen ama bilemeyen bir varlıktır. Bildiklerini de aklında tutamaz zaten. O halde konuşmasının ne yararı var? Yalnız cennetin tarihi eser bakımından yoksul olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiçbir uygarlık, hiçbir iz bırakamaz orada. Cennetin yüzeyi iz tutmaz. Ayrıca dini inançlarımıza göre düşünürsek, İslamiyet öncesi o kadar insanın öldükten sonra nereye gittiği de merak konusudur. Cennet, insanoğlunun en uzun düşüdür. İnsanın bilgisini, davranış biçimlerini, değerlerini ve yaşamını korku yönetir. Çünkü insan korkan bir varlıktır. Öteki yaratıklar da korkarlar ama onlar düşünemedikleri için korkularını hafifletecek olan düşler kuramazlar. Korku halkların afyonudur. Aynı biçimde insan öleceğini bilen tek varlıktır. Bu yüzden de sürekli çılgınlıklar yapar. Çılgınlık ve deliliğin ölümü hafifleteceği düşünülür. Öteki bütün yaratıklarda ölüm yalnızca bir içgüdüyken, insanda hem bir içgüdü hem bir bilgidir.
Cennetin coğrafi tanımını yapamadığımız, topografyasını bilemediğimiz sürece bilgilerimiz ve korkularımız arasında bir yığın boşluk kalacak. Hiçbir uykunun dolduramayacağı bir boşluk. Üstelik Adem de bilemez. Kovuluşunun sabahında cennete değin bildiği ne varsa unutmuştur kuşkusuz. Belleğin bir tada bu denli yenilmesi, yenik düşmesi, tarihte bir daha görülmediyse de nefs terbiyesi bütün dinlerin ana izleklerinden biri olmuştur. Bu anlamda insanın uyku ile ideoloji arasında temel ilişkisinin tarihi elma ile başlar. Elma ile başlatmak doğru olur. Dolayısıyla da insanlar takvimini milattan önce, milattan sonra diye ayıracaklarına, elmadan önce, elmadan sonra diye ikiye ayırmalıdırlar. Yani Adem'in daha karmaşık, daha teorik kişiliğinin yanında İsa her an tokatlanmaya hazır yanağıyla biraz sümsük kalıyor. Üstelik Adem'in dramında taşıdığı teorik ve ideolojik yoğunluk çağımız insanına çok daha çekici, çok daha çarpıcı gelmektedir. Medeni kanuna göre İsa'nın babası kimdir? Meryem o sırada uykuda mıydı? İnsanlar uykudayken düşünemez, kitap okuyamaz, akıl yürütemezler. Yalnızca düş görürler. Kendilerine gördürülen düşleri görürler. Düş görmenin yaygın türleri aslında bir körlük çeşididir. Ayrıca Ademoğlu, artık Ademoğlu diyebiliriz çünkü Adem bölümünü geçtik, her uyanışı ihtilal sanmamalıdır. Bunun tersi de doğrudur. Yani her ihtilalin bir uyanış olmayacağı, çünkü kimi ihtilaller uykudayken yapılır. İhtilal düşü görenlerle bir düşün ihtilalini kuranlar arasındaki ayrımı kavramak için tarih sayfalarındaki satırların altını kazımak gerekir. Altını kazımak simyacılığıdır bu. Nitekim padişah aylar sonra nur topu gibi bir kızı olmuş. Adını ay ışığı koymuşlar. Yumuk gözlü, yumuk elli, pembe beyaz şirin bir şeymiş. Kızın doğumu 40 pare top atışıyla duyurulmuş, ülkenin dört yanına çığırtkanlar çıkarılmış. Davullar çalınmış, borazanlar üflenmiş, yüksek kulelerde bayraklar dalgalanmış. Ay ışığının onuruna büyük şenlikler yapılmış. Eğlenceler, törenler düzenlenmiş, ziyafetler verilmiş. Yoksullar giydirilmiş, açlar doyurulmuş. Kısacası padişahın sevinci tüm halkın sevinci olmuş. Ne güzel. Sarayda ise çok büyük bir törenin hazırlıkları başlamış. Tabii ki sarayda verilen törene halk çağrılamazdı. Çünkü hiçbir halk saraya sığmaz. Ne ki tören hazırlıklarının hay huyu içinde uzak illerin birinde oturan büyük büyücülerden birinin çağrılması unutulmuş. Bu küçük protokol hatasının bir genç kızın bütün hayatına mal olabileceği nereden bilinebilirdi? Zaten bütün hayatımız bir duex mekandaydı. Hayatımızdaki büyük rastlantılar küçük hatalarımızın eseriydi. Biz küçük hatalarımızın eseriydik. Ay ışığının kendi efsunuyla doğduğuna sonuna dek inanan bu büyücü de intikam almak için bir yol düşündü. Bir büyücü için intikam almak hiç de güç bir şey değildir oysa. Düş güçlerinin kıtlığından olsa gerek sık sık bu yola başvururlar ve intikam almak üzere başkente, saraya gelmiş. Büyük törenin yapıldığı salona girdiğinde öfkeden bir hazan yaprağı gibi titriyormuş. Kapıdakiler onu tanımamış, salona adını ünlenerek geldiği bildirilmemiş. Tüm bunlar ayaklanmış bir yanardağ gibi dolaşan büyücüyü iyice çileden çıkarmış. Şimdi onun gözünde herkes ona düşmanmış. Bunca yıl düşmanlık duyguları yaşatmış onu. Hiçbir şey onun insanlarla olan nefretini tüketemiyormuş. Bu büyücünün adı Quen'miş. Bütün bu konuklar, iyi giyimli soylular, bütün bu donanmış sofralar, süsler, ışıklar, mumlar, renkler, tüller, yaldızlar, tüyler, fişekler, maytaplar, çalgıcılar, dansçılar, bütün bu görkem, kısacası bütün saray kendine karşıymış gibi bir duygu içindeymiş. Kendini dışta bırakan, kendine kapalı bir dairenin karşısındaymışçasına yenik, küskün, öfkeli ve umutsuzmuş. Her gülen yüzde, her kahkahada kendine yönelmiş bir alay sesiyor, incinen gururunun ayakları altına alınan onurunun sızısını duyuyormuş. Kaç zamandır neşesini kaçıran ne kadar şey varsa burada toplanmış, bir araya gelmiş, gençlik, güzellik, dirilik, canlılık, neşe, sağlık, görkem, mutluluk, enerji. Büyücü ise insanlara ancak onlar mutsuzken katlanabiliyormuş. Ayrıca gelişinin hala hiç kimsenin ilgisini çekmemiş oluşu ve herkesin ya yeni doğan yavruyla ya da birbiriyle ilgileniyor olması mutsuzluğunu iyice artırmış, kötücüllüğünü bilemiş, öfkesini kabartmış. Artık hiç kimse onu kötülük yapmaktan alıkoyamazdı. Gerçekte kötü biri değildi belki ama kötülük yapmadan duramıyordu. Kötü değilse bile çılgın olduğu kesindi. O zamanın geleneğine göre her peri, her büyücü yeni doğan bebek için büyülü bir dilekte bulunurdu. Bütün periler, bütün büyücüler, doğaüstü güce sahip olanların her biri bütün iyilikleri, güzellikleri, erdemleri dilemek için sıraya girmişlerdi. Birkaç dakika sonra gözleri kamaştıran delici bir ışık dumanı kapladı ortalığı. Ateş püsküren dumanlar arasından Quen yeniden çıktı ortaya. Büyücülerin hala en güzeli, en korku saçanı olduğunu büyük bir gurur ve zevkle duyuyordu. Gerçi sevilmediğini biliyordu ama zaten o kimsenin sevgisini istememişti ki. Hayranlık duysunlar yeter. Şimdi isterlerse bakmasınlar, isterlerse ilgilenmesinler bakalım. Bu salonda şu an bütün gözlerin üzerinde olduğunu bilmek sonsuz bir mutluluk veriyordu ona. Yapacağı kötülüğü bile unutturuyordu. Zaten bütün büyücülük yaşamı şu birkaç dakikalık ilgi için değil miydi? Sonra yeniden karanlık yalnızlığına dönmeyecek miydi? İteklerindeki dumanları sürüye sürüye, başını hareleyen ateşin dillerini savura savura tahta doğru yaklaştı. Ve annesinin kucağındaki küçük prensese büyülü sopasıyla şöyle bir dokunuverdi. "Beni şenliğinize çağırmayı unuttunuz. Ve ben çağrılmadan geldim, değil mi Materling? Benim yıldızımın artık eskisi kadar parlak olmadığını düşünüyorsunuz herhalde. Oysa kucağınızdaki çocuğunuzu bana borçlusunuz. Siz bunu da unuttunuz. Hiçbir şey size bir armağan vermekten alıkoyamaz beni. Böylelikle beni hiç ama hiç unutamayacaksınız. Ay ışığı öteki perilerin dilediği gibi güzel, iyi huylu, erdemli, zeki, yetenekli ve başarılı olacak. Ama 16 yaşına geldiğinde bir gün eline bir iğ batacak ve hemen orada ölecek. Size 16 yıllık bir mutluluk ve ardından bir ömür boyu acı ve gözyaşı armağan ediyorum." Bunları söyledikten sonra büyük bir çalımla ateşlerine, dumanlarına, sislerine bürünerek salonu terk etti. Bütün salona kesin bir sessizlik çökmüştü. Herkes şaşkın ve umarsızdı. Padişah ve karısı daha şimdiden büyük bir umutsuzluğa kapılmışlardı. Öteki periler, büyücüler bu büyüyü bozamayacaklarını ama dönüştürebileceklerini söylediler. Toplumu dönüştüremiyor ama büyüleri dönüştürebiliyorlar. Zaten toplumu dönüştürebilmenin bir yolu da büyüleri dönüştürmek değil mi? Eline bir iğ batsa bile prenses ölmeyecek ama uzun, çok uzun bir uykuya dalacak. 100 yıllık bir uykuya. Ta ki günün birinde Adem'in ilk kompleksi de utanmak değil, doğurmaktı. Freud'un bunu düşünmemiş olması hayret verici olduğu kadar anlaşılır da. Nasıl ki iki Dostoyevski varsa, iki tane de Freud vardır. Nitekim Freud'un gördüğü düşler ancak ölümünden sonra yayımlanmıştır. Aynı biçimde kadınlarda penis özlemi varsa, erkeklerde de doğurma özlemi olduğu apaçık. Doğurmaya en fazla meraklı erkek kesimi şairler arasından çıkar. Bunlar şiirlerinde doğuruyorum, doğuruyorsun, doğuruyor gibi fiilleri çekip dururlar. Prometheus'un sürekli gagalanmasından öteden beri örtük bir cinsellik sezmişimdir. Zeus da canı sıkıldıkça bacağından doğuruverir. Rahmini baldırında taşıyan bir erkektir Zeus. Oğullarından, kızlarından bir bölümü artık karılarına güvenemediğinden mi yoksa baldırını çok erojen bir bölge olarak gördüğünden midir nedir, kendi doğurmuştur. Erkeklerdeki doğurma arketipinin ilk örneği olan Adem de bu iş için kaburga kemiğini uygun görmüştür. Bu anlamda tipolojik açıdan Prometheus'tan çok Zeus'a yaklaşmaktadır. Utanmanın bir kompleks olması için ideolojik aygıtların geliştirilmesi, daha mütekamil hale gelmesi gerekiyordu. Oysa duyarlılıklarımız daha manifaktür dönemindeydi. Durum böyleyken neden yalnızca penis özleminin bir kompleks olarak ele alındığı sorusunu ancak Freud'lardan biri, yani herkesin bildiği, ünü daha yaygın olan Freud yanıtlayabilir. Öteki Freud adına konuşmak da bize düşer. İşte ben sevgili prens, öteki Freud adına konuşanlardanım. Hemen ertesi gün bir ferman çıkarılmış. Padişahın buyruğuyla ülkedeki bütün iyiler ortadan kaldırılmış, yakılmış, yok edilmiş. Ve tam 16 yıl geçmiş aradan. 16 yıl geçmiş bu yasağın ardından. Oysa tarih tekerrür ettiği gibi masallar da tekerrür eder. Ay ışığı 16 yaşında çok güzel bir kız olmuş. Duru teninde, ela gözlerinde gerçekten ay ışığı ışıyormuş. Bütün öteki perilerin büyülü dilekleri teker teker yerine gelmiş. Çok iyi, çok güzel, çok erdemli, çok akıllı, çok yetenekli, çok başarılı bir kızmış ay ışığı. Sıra son büyücünün dileğine gelmişti. Günlerden bir gün, masalı dinleyen herkesin beklediği gün, sarayın eski kulelerini, yüksek burçlarını, kıyıda köşede kalmış odalarını, kilerlerini, ambarlarını, geçitlerini gezmek istedi ay ışığı. Masalının onu sürüklemek istediği yere gidecekti. Geçmişin küf kokan derinliklerine indi, eşyanın yaşanmış kullanılmış mazisine dokundu. Zaman içinde bir yolculuğa çıkmıştı. Yolu batıya bakan eski kulelerin tepesindeki bir küçük odaya düştü. Yıllardır kimsenin buraya uğramadığı belliydi. Basamaklarının ahşabı bile çürümüştü. Her yan toz içindeydi. Aralık kapısının ağzını basamakların arasını örümcek bağlamıştı. İçeriden dışarıya karanlıkta ve gizlilikte beklemenin baş döndürücü kokusu sızıyordu. Tahta kapı büyük bir gıcırtıyla açıldı. Güzel prenses kendi sarayının kim bilir daha ne kadar bilmediği özelliği olduğunu düşündü. Batıya, güneşin batısına bakan küçük bir pencerenin önündeki ince, uzun, sivri bir nesne ilgisini çekti. Bir top yün sarılıydı çevresine. Batan güneşin kızıllığı üzerine vuruyordu. O güne değin hiç görmediği, hiç bilmediği bir şey, bir iyiymiş bu. Padişah ülkesindeki tüm iyileri yok ettirirken kendi sarayında olanları unutmuş. Demek ki insanlar o zaman da tehlikeyi kendi dışlarında, kendilerinden uzak bir şey sanıyorlarmış. İyi elini almış prenses ve ne işe yaradığını anlamak için evirip çevirirken iğin ucu parmağına batmış. Ve kendini bir masal kahramanı yapan ve masalında kendini bir kahraman yapan o uzun, o upuzun uykusuna dalmış. İğin parmağına battığı yerde dişlenmiş bir elmanın serinliği, yeşilliği anısı. Bir prensin öpücüğü ile uyanmasını beklerken kim bilir ne kadar zaman geçecek dedi periler. Uyandığı zaman saray halkı ya çok yaşlanmış ya ölmüş olacak ve kim bilir ne kadar büyük bir yalnızlık duyacak. Yaşadığı 100 yıllık yalnızlıktan daha yoğun bir yalnızlık olabilir mi? Hatta o kadar ki uyandığına pişman bile olabilir. Bunun üzerine karar verdiler. Tüm saray onunla birlikte uyuyacaktı. Karşılaştıkları herkese büyülü sopalarıyla dokunuverdiler. Ocaktaki ateş bile bir anda parça parça olup parlak kristal parçalarına dönüştü. Kimi otururken, kimi yemek yerken, kimi kitap okurken, kimi gezinirken, kimi iş yaparken herkes uykudaydı şimdi. Üstelik onların uykusu bir başkasının uykusuna yazgılı bir uykuydu. Sonunda sarayın çevresinde sık dikenli büyük bir çit bitmeye başladı. Çevredeki ağaçlar o denli hızlı büyüyorlardı ki uzaktan bakanlar artık sarayı göremiyor, yalnızca kulelerinin tepelerini, tepedeki alemleri görebiliyorlardı. Saray yemyeşil bir karanlığa gömülmüş, kendine kapanmış, geçmişe gizlenmiş, kurtarılmayı bekliyordu. Bir süre sonra halk arasında burası Uyuyan Güzel'in sarayı diye anılmaya başlandı. Uyuyan Güzel ve sarayı hakkındaki rivayetler kulaktan kulağa, ilden ile, ülkeden ülkeye yayıla dursun, Uyan güzeli görebilmek için dikenli çitleri aşmaya çalışanlar, ormanın geçit vermezliğine dalanlar yollarda kalıyor, dönebilenler dönüyor, ölebilenler ölüyordu. Yani dönemeyenler ölüyor, dönmeyi bilenler ise geç ölüyordu. Bu yüzden uyuyan güzeli uyandıracak prens daha şimdiden bir söylenceydi, bir söylence kahramanı. Oysa hemen her prens kendini uyuyan güzeli uyandıracak olan büyülü öpücüğün sahibi sanıyor, en azından olup olmadığını sınamaya kalkışıyordu. Duyduklarının etkisiyle uyuyan güzele sevdalanıyor, oraya ulaşmak için yollara düşüyor ve hepsi de ormanın bir yerinde acı içinde ölüyordu. Kimse uyanma vaktini hesaba katmıyordu. Oysa her masalın, her söylencenin uzun uykusunda bir uyanma vakti vardır. Ve o gelmeden girişilen her eylem bir serüven yalnızlığı olarak kalır. Öyle anılır. Ve 100 yıl sonra vadesi erişip bir prens çıkmış ortaya. Kendisinin uyuyan güzeli uyandıracak olan prens olduğuna sonuna dek inanıyormuş. Masalın ve 100 yılın kendisine verdiği bu görevi seve seve üstlenmiş. Zaten uyuyan güzel hakkında 100 yıldır söylene gelenlerin etkisinde daha onu görmeden deliler gibi tutulmuş ona. Kendine verilmiş misyona mı, uyuyan güzele mi aşık olduğunu ayırt edemeyecek kadar toymuş o zamanlar. Böylelikle hayranlığın, sevginin, sevdanın, aşkın, cinselliğin ve beraberliğin bir kulak dolgunluğu olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bizim sandığımız birçok duygunun, düşüncenin, değerin ve doğrunun içimize usul usul işlemiş bir kulak dolgunluğu olduğunu. Ve prens dudaklarında 100 yıldır beklettiği öpücüğüyle birlikte saraya doğru yollandı. Masalına kahraman olma zamanı gelmişti. Karşısında birbirine dolaşıp bir yumak olmuş karanlığıyla koskoca orman duruyordu. Ama biliyor ya da seziyordu ki orman çok fazla karşı koyamayacak kendine, yazgısına teslim olacak. Nitekim öyle oldu. Prens sarayın bahçesinde ilerlerken uyuyan nöbetçilerle karşılaştı. Birçok avludan, ayvandan geçenekten, kemerden, eskiden, taşlıktan geçti. Her yerde insanlar tozlanmış dalgın bakışlarıyla uykularının sonuna gelmişlerdi. Bekliyorlardı. Bekliyordu. En sonunda prensesin bulunduğu yatak odasına geldi. Delicesine tutkun olduğu prensesi ilk kez görecekti. Yüreği göğsünde kafesteki bir kuş gibi çırpınıyordu. İpek, saten, atlas, kadife örtüler içinde uykusunun güzelleştirdiği 100 yıllık büyüsüyle sonsuz bir erince gömülmüş gibiydi. Durgun suda yüzen bir ay ışığı gibiydi gerçekten. Uykusunun içerisinde batık bir gemi gibi gizemliydi. Uykusuyla büyülenmiş güzelliğine, efsanenin güzelleştirdiği yüzüne uzun uzun baktı prens. Çok uzaktan, çok uzaklardan tam 100 yıl sonrasından baktı. Sonra kararını verdi. Aradan 100 yıl geçse de uyandırmayacaktı onu. O gün gelse de. Uyandırdığında bu sevdanın, bu büyünün, bu tılsımın bozulacağını biliyordu çünkü. Bir bakış, birkaç söz, bir dokunuş her şeyi bozacaktı. Sevmek suskunluktu. Sevmek kesin bir sessizlikti. Sevmek uzaklıktı. Sevmek dokunamamak, erişememek, sevişememekti. Ya da 100 yıldır böyle öğretilmişti sevmek. Öte yandan sevmek göze almaktı. Sonuna dek gitmekti, gidebilmek yürekliliğiydi. Biliyordu, prenses uykusundan uyandığında ya da uyanır uyanmaz onu eskisi kadar sevmeyecekti, sevemeyecekti. Çünkü sevmek sessiz ve tek başına bir şeydir. Sevmek yalnızlıktır. Onu eskisi kadar sevemeyeceğinden korkuyordu. Onu uyandırmaktan korkuyordu. Eskisi kadar sevemeyecekti. Belki de hiç sevemeyecekti. Çünkü arada o orman, o karanlık, o geçit vermez, o yeşermekten kararmış orman olmayacaktı artık. İşte yatağının ucuna dek gelmişti. Duman inceliğinde bir boşluk dolanıyordu yüreğine.